Mısra-i Berceste.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimin duracak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Mısra-i Berceste başladı, hoş geldiniz. Mehmet Akif'in sanatının ve şairliğinin zirvesi olan Milli Marşımız, İstiklal Harbi'nin en zor günlerinde Türk'ün kükreyen imanının, kahramanlığının ve ümidinin sesi olmuştur. Bizler de bu hafta Milli Marşımız'dan söz edeceğiz. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
İstiklal Marşımız'ın adının önemiyle başlayalım değerli hocam. Buyurunuz.
Ulusal Marş, Milli Marş, İstiklal Marşı, bunların hepsiyle biz İstiklal Marşı'nı kastediyoruz. Fakat bizim marşımız aslında tırnak içinde Milli Marş değil, bizim İstiklal Marşımızdır. Yani özgürlük, bağımsızlık marşımızdır. Vurgu kesinlikle istiklaledir. Biz de zaten vatanımızı, ülkemizi bir İstiklal Harbi'nden, savaşından sonra kurduk. Bu marş da bu savaşın ve bu savaşın sonunda elde ettiğimiz özgürlüğümüzün ilanı anlamındadır. Öyle bir şey ki İstiklal Harbi dediğimiz savaş bir milletin varlık yokluk savaşıdır. Her şeyin ortaya koyarak gerçekleştirdiği bir savaştır. Ve bu marş da bu savaşa yaraşır, yakışır bir marş olmalıdır. Bizim İstiklal Marşımız Allah'ın bir lütfu. Bu savaşı, bu savaş içerisindeki büyük fedakarlıkları, üstün iman gücünü bütünüyle karşılayan mükemmel bir marş. Biz İstiklal Marşı'na sıradan bir milli marş gözüyle bakmıyoruz. Hiçbir zaman bakmıyoruz. Bu marş bizim millet olarak adeta özümüzdür. Örneğin biz yani işte bu milletin kaynağı nedir gibi bir soru sorsak ve bunu cevaplamak istesek İstiklal Marşı'nı bu sorunun cevabı olarak masaya koyabiliriz. Milletimizin en özlü ifadesi diyebiliriz İstiklal Marşı'na. İstiklal Marşı söz konusu olduğunda hani şimdi bazı konulardan bahsederken işte hamaset yapma gibi çıkışlarımız olur. Hani buna gerek yok dercesine. Fakat hamaset de dahil İstiklal Marşı'nı adeta ne kadar övsek azdır diyebilirim. Çünkü bu marş bizim hem vatanımız, hem bayrağımız, hem varlık belgemiz, hem tapumuz, hem dünyaya varlığımızın ilanı anlamına gelmektedir. Bu topraklarda yaşayan herkesin milli mutabakat metnidir. Bizler farklı dünya görüşlerine, farklı hayat tarzlarına sahip olabiliriz. İnsanın ve toplumun olduğu yerde de bu son derece normal, doğal bir şeydir. Fakat millet olarak bizi birbirimize bağlayan, üzerinde anlaştığımız en temel argümanlardan birisi İstiklal Marşımızdır. Mehmet Akif öyle bir marş yazmıştır ki İstiklal Savaşımızı adeta İstiklal Marşı'yla taçlandırmıştır, selamlamıştır diyebiliriz.
Aslında şüphesiz Mehmet Akif dendiği zaman ilk hatırlanan İstiklal Marşımız olacaktır. İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'un şahsiyetinin şiire yansıması üzerindeki yorumlarınızı da alalım.
Evet, şimdi her şair eninde sonunda şiirindedir. Yani siz eğer şiirle uğraşıyorsanız, şiir yazıyorsanız, fiili olarak bu işin içerisindeyseniz, yazdığınız şiir sizin yansımanızdan öte bir şeydir. Siz gerçek varlığınızı, gerçek kimliğinizi şiire koyuyorsunuz demektir. Akif'le ilgili literatürde şu cümle sıkça geçer ve kesinlikle doğru bir cümledir. Akif'in hayatı şiirinden daha büyüktür. Akif'le ilgili mesela siz 10 tane yazı okusanız 5'inde 6'sında bu cümle geçer ve Akif'in hayatını biliyorsanız bu cümleyi Akif'in ne kadar hak ettiğini de kabul edersiniz. Evet, bu böyledir anlamında kabul edersiniz. Mesela ben şöyle bir şeye dikkat çekeyim sadece. Akif'in İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemde Akif kadar ünlü birkaç tane en azından şairimiz var. İstiklal Marşı niçin ısrarla Mehmet Akif'ten istenmiştir de mesela Yahya Kemal'den istenmemiştir, Abdülhakamit Tarhan'dan istenmemiştir, işte Ahmet Haşim'den, Cenap Şahabettin'den, Akif'le çağdaş, Akif kadar ünlü birçok şair varken hem devlet erkanı hem kamuoyu neden ısrarla Akif'in peşinden gitmiştir? Yani bu Akif'in bunun cevabını biz Akif'in yazdığı şiirde arayabiliriz. Herkes bu şiiri ancak Akif yazar gibi şair üzerinde gizli bir ittifak etmiştir diyebiliriz. Akif de milletimizi İstiklal Marşı'nda ve İstiklal Marşı dışındaki bütün şiirlerde bütünüyle ifade etmiştir diyebiliriz. Şöyle bir kesinleme yapabiliriz. Akif büyük bir şair. Büyük şairlerle millet ruhu arasında çok güçlü bağlar vardır. İkisi birbirini hem besler hem doğurur. Mesela Mehmet Akif, yani İstiklal Marşı'nda, Çanakkale şiirinde, diğer şiirlerinde milletin o dönemde doğrudan adeta yazdığı şiirlerle ifadesidir. Milletin yerine geçip konuşan bir şair vardır Akif'in şiirlerinde. İstiklal Marşı da o atmosfer içerisinde milletin, yani ruhunu, duygu dünyasını, düşüncesini, psikolojisini, enerjisini, umudunu, hayata bakışını, dünyaya bakışını, her şeyini belli bir doğrultuda kanalize ederek ifade eden mükemmel bir şiirdir.
Evet, sizin de dediğiniz gibi Türk milletinin mücadelesini ve bu mücadeleye hayat veren ruhu ne kadar iyi tanıdığının da bir göstergesi.
Evet.
İstiklal Marşı. Şiirin milli marşa dönüşmesi ve İstiklal Marşı'nı da konuşalım efendim.
Şöyle, dünyadaki milli marşlar içerisinde belki de şiir olarak, doğrudan şiir olarak değerlendirilebilecek tek marş İstiklal Marşı'dır diyebiliriz. Mesela şöyle bir soru soralım Pek Hanım. Yani şiirin toplum ilişkisi üzerinde kafa yoralım. Toplum açısından şiirin önemi nedir? Şiir açısından toplumun önemi nedir? İşte toplumu etkileyen şiir, böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz?
Sanat toplum içindir görüşünde.
Yani sanat toplum içindir, toplum sanat, her şey dahil. Yani şiir, sanat ve toplum ilişkisini somutlamaya çalıştıkça şöyle bir soru soralım. Doğrudan toplumu etkileyen, hatta belirli ölçüde biçimlendiren şiir var mıdır, yok mudur? Bu soruyu sorduğumuzda Türk şiirinde benim aklıma iki tane şiir geliyor. Birincisi Mevlid, Süleyman Çelebi'nin toplumu doğrudan etkileyen ve biçimlendiren bir şiirdir. İkincisi İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı o kadar güçlü bir telkin gücüne sahip ki kendisine yaklaşan, onu muhatap alan herkesi belirli bir bilinç düzeyine zorlayan bir şiirdir ve buna mukabil etkileyen bir şiirdir. Türk toplumunu Süleyman Çelebi'nin Mevlidi kadar ve Mehmet Akif'in İstiklal Marşı kadar doğrudan doğruya etkileyen, biçimlendiren başka bir şiir olmamıştır. Şiir, milli marş ilişkisini düşündüğümüzde marşın şiir olması gerekiyor. Kuru didaktik bir metin kimseyi etkilemez. Belki müziğiyle durumu kurtarabilir, fakat yani bize dokunabilmesi, içimize işleyebilmesi, ruhumuzdan böyle adeta yeniden yazılıyormuşçasına fışkırabilmesi için şiir olması gerekiyor. Sadece fikirle, didaktizmle milli marş kotarılabilir. Fakat canlı ve yaşayan bir şiir olmasının şartı sanatlı yapısı. İstiklal Marşı içindeki fikir, düşünce kadar şiir olmayı başarmış, şiir değeri kazanmış, bununla büyük bir telkin gücü kazanmış bir şiirdir.
O yıllardaki tarihsel süreci de konuşalım. Neler yaşandı? İstiklal Marşımızın yazıldığı yıllardaki şartları da göz önünde bulundurursak, İstiklal Marşımızın tarihi önemi üzerinde neler söylemek istersiniz? Nasıl bir ortamda yazılmıştır?
İstiklal Marşı'nın yazıldığı ortamı birkaç cümle içerisinde ifade edebilmek çok zor. Çünkü gerçek anlamıyla bir varlık yokluk savaşının yaşandığı yıllar. Ya millet olarak toptan var olacaksınız ya da yok olacaksınız. Böyle bir ikilem içerisinde geçen günler. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Dostoyevski'nin Gogol'e ilişkin "hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık" şeklinde ünlü bir cümlesi vardır. Gogol modern Rus edebiyatının başlangıç noktalarından birisidir. Dostoyevski de hakkını teslim etmek için modern Rus edebiyatına
atıfta mı bulunmuş?
Kazandırdıklarını vurgulamak için, hani bizler onun ürünüyüz anlamında böyle bir cümle kuruyor. Dostoyevski, ben modern edebiyata işte gökten düşmedim, Gogol'den geldim gibi veya işte hepimiz Gogol'den etkilendik gibi edebiyat bağlamında böyle bir cümle kuruyor. Şöyle bir örnekle sorunuzu cevaplamak istiyorum. İstiklal Marşı için bir yarışma söz konusudur. Yarışmanın o günkü şartlar içerisinde 500 liralık bir para ödülü söz konusudur. Akif öyle veya böyle bir ara süreç var. İşte yarışmaya katıldı, katılmadı, şu çeşitli aşamalar var. Onları hızlıca geçerek söylüyorum. Para ödülünü kabul etmez. Kabul etmediğinde Akif'in bir tane ceketi vardır. Sırtında bir paltosu yoktur. Mesela biz millet olarak Akif'in paltosundan çıktık desem abartılı bir cümle gibi gözükebilir. Fakat Akif'in paltosunu bir simge olarak düşünebiliriz burada. Mesela Akif o para ödülünü yoksul, kimsesiz kadınların ve çocukların meslek öğrenmesi için hibe etmiştir. Bu bir fedakarlık. Yani Ankara'nın soğuk günlerinde sırtında incecik bir ceketle dolaşarak bir tür fedakarlık yapmıştır. Milletimiz de o yıllarda, o süreçte bütünüyle fedakarlıktan ibaret bir hayat yaşamıştır. Aç kalmıştır, aç karnına cephede savaşmıştır, oğlunu, kocasını, eşini savaşta kaybetmiştir. A'dan Z'ye büyük bir fedakarlık destanı var o günleri düşündüğümüzde. O insanların yaşadığı duygular, yaptıkları fedakarlıklar, bunların hepsi milim milim adeta İstiklal Marşı'na yedirilmiştir. Mesela İstiklal Marşı'ndaki en temel vurgulardan birisi vatandır. Birçok mısrada vatan sevgisi, vatana bağlılık. Çünkü o günlerde en önemli olan konu, hayati derecede önemli olan konu vatandır. Vatan elden gittiği takdirde millet de elden gidecek. Her şey ortadan kalkacaktır. Bunların hepsi İstiklal Marşı'nda adeta damla damla, milim milim işlenmiştir diyebiliriz.
Değerli hocam, bir soluklanalım, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Tabii ki.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. İstiklal Marşı'mızı konuşuyoruz. İstiklal Marşı'nın yazılması ve Büyük Millet Meclisi'nce seçimi nasıl olmuştur?
Evet, o yıllarda İstiklal Marşı yarışması açılır. Bu yarışmaya 724 tane şiir katılır. Bu şiirlerden 6 tanesi finale kalır. Yani finalde bu 6 şiirden birisi seçilecektir. Ben bu 6 şiiri okudum. Şairler hakkında, bu şiirler hakkında net bir fikrim var. Bu şiirler gerçekten kötü şiirlerdir. Yani milli marş olamayacak kadar kötü şiirlerdir. Bu heyet veya komisyon bunu açıkça ortaya koyar. Yani bu şiirler beklediğimiz seviyenin altında anlamında. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı yarışması dolayısıyla konulan para ödülünden dolayı yarışmaya katılmadığını öğrenir. Fakat Akif iki gerekçeyle katılmaz bu yarışmaya. Birincisi para ödülüdür. Neden para ödülünü sorun ediyor? Çünkü Akif kurduğu cümle şudur: bu iş para işi değil. Doğrudan cümlesi, yani parayla yapılacak bir iş değil. Çünkü bu millete milli marş yazıyorsun, İstiklal Marşı yazıyorsun. Bu kutsal bir iş, bir tür görev. Zaten yapabiliyorsan yapman gereken bir iş. Bir de bunun karşılığında para almak yakışık almaz. Böyle bir anlayışa, yaklaşıma sahip Akif. İkinci bir husus da, ben sıradan bir şair değilim. Şiirimi herhangi bir yarışmaya konu edemem gibi bir düşünce. Bu düşüncesini yüksek sesle telaffuz etmiyor. Fakat yarışmaya katılmama gerekçelerinden birisi de bu. Adeta Akif'in etrafındaki herkes el birliğiyle Mehmet Akif'ten bu marşı yazmasını ister. Mesela Hamdullah Supi Tanrıöver, sizin yarışmaya katılmama gerekçenizi ortadan kaldıracağız anlamında Mehmet Akif'e mektup yazar, ortak tanıdığı arkadaşlarla haber gönderir ve Mehmet Akif'i İstiklal Marşı yazmaya ikna ederler. Ben net tarihlerini de getirdim. Mesela 5 Şubat 1921'de İstiklal Marşı'nı yazması için Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver mektup yazıyor Mehmet Akif'e. Lütfen diyor. Yani bu marşı lütfen yazın. Katılmama anlamında ne kadar mazeretiniz varsa hepsini telafi edeceğiz, karşılayacağız anlamında. İstiklal Marşı da 17 Şubat'ta Sibülür Reşat Akif'in dergisinde ve Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayınlanıyor. Akif bu marşı 2 günde yazmıştır. Yani marşı yazmaya karar verdiği andan itibaren 2 gün içerisinde marşı tamamlamıştır. Sadece 1-2 kelimede değişiklik yapmıştır. Marş Sibülür Reşat'ta İstiklal Marşı olarak yayınlanır. Kahraman ordumuza ithafıyla yayınlanır. Hakimiyeti Milliye gazetesinde de yayımlanır. Hakimiyeti Milliye bir tür resmi gazetedir. O günlerde Mustafa Kemal'in kontrolünde bir gazetedir. Mustafa Kemal bu gazetede ara ara baş yazılarda yazmaktadır. Ve Milli Marşı Akif'in yazmasını isteyen kesimin içerisindedir. Hakimiyeti Milliye Gazetesi çünkü Akif Ankara'ya davet edildikten sonra Ankara'ya ulaşmasını da İslam şairi Mehmet Akif Ankara'ya ulaştı şeklinde birinci sayfasından haberleştirmiştir. Bu yayımdan sonra Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı ile ilgili bir iki müzakere olur. Mesela bunlardan ilki para ödülüdür. Milletvekillerinden bir tanesi bu tartışma mesela bu literatürde pek yer tutmuyor. 500 lira çok. O kadar zor günlerden geçiyoruz ki bunu 100 liraya düşürelim. Aradaki 400 lira israftır şeklinde bir şey verir. Buna ne deniyor artık? Dilekçe mi veriyor? Meclis bunu konuşuyor. Mecliste 500 lira az, 1500 lira verilmesi lazım. Sen ne diyorsun anlamında karşı cevaplar da var. 500 lira da sabit kalınıyor ve marşın seçimiyle alakalı oturumda marşın nasıl seçileceğine ilişkin bir takım usul tartışmaları yapılıyor. Mehmet Akif'in Milli Marşı'nın mecliste onaylanmasına karar veriliyor. Meclis bu aşamaya geçiyor. Marşı meclisin neredeyse tamamı kabul ediyor. İlk okuyuştan sonra zaten herkes adeta coşuyor.
Ayakta alkışlıyor.
Ayakta alkışlıyor. Ayakta alkışlayanların içinde Mustafa Kemal de vardır. Bazı milletvekilleri bir kere daha okuyun anlamında isteklerde bulunuyorlar. Mecliste 3 kez okunuyor. İlk kez okunduktan sonra 2. ve 3. okuyuşlarda meclis başkanı İstiklal Marşı artık bizim İstiklal Marşımız olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayı oturarak dinlenemez. Hepinizi ayağa kalkarak marşı ayakta dinlemeye davet ediyorum diyor. Ve 2. ve 3. okuyuşlarda İstiklal Marşı ayakta dinleniyor. Fakat İstiklal Marşı'yla o finale kalan 6 şiir arasında kıyaslama bile yapılamaz. Bu 6 şiir öyle bir şey ki mesela biz biraz omuzları içe doğru çökmüş, hafif ürkek sağa sola bakış fırlatan bir insan portresi düşünelim. Bu 6 şiirde böyle bir hava vardır. Böyle bir psikoloji vardır. Ama İstiklal Marşı'nı okuyorsunuz. Karşınızda işte dünyanın en büyük okyanusu, en yüce dağlar, kükreyen pehlivanlar, işte aslanlar. Yani vatanına göz dikene sen kim oluyorsun yapan, seni yumrukla bile değil fiskeyle bile vatanımdan atarım diye kendine güvenen, çok yüksek perdeden konuşan bir şiir. Yani insanların niçin Mehmet Akif diye ısrar ettiği bu iki karşılaştırmadan, iki öbeğin bu 6 şiirle İstiklal Marşı'nın karşılaştırmasından bile kolayca anlaşılabilir.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe'ydi. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Aycan Ferendi ve mikrofon başında ben İpek Önder. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada güda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.
Mısra-i Berceste.